Birinci ayrı. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEB için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Liste. Yazarı Timur Soykan. Türü polisiye. Kırmızı Kedi Yayın Evi. İkinci basım Ekim 2021. ISBN numarası 978-605-9658-18-8. Bu kitap 353 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Temmuz 2023. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde elinde otomatik bir tabanca olan, tamamen karanlıklar içinde, siyahlar içinde bir adamın resmi var. Arka kapak. Devletin zirvesindeki köşkte genç bir komiser öldürüldü. Cesedin elindeki listeyi çekip aldı katil. İktidarın, gücün karanlık dehlizlerinde cinayetin en önemli deliliyle izini kaybettirdi. Politik hesapların piyonu olmuş, mesleğine ihanet etmiş bir polis katilin peşinde. Zavallı ruhunu gizleyen çelik zırhının içinde devletin bütün hücrelerine sızmış çetelere meydan okuyor. Güvenebileceği kimse yok ve kendisi namlunun ucunda. Katiller devletin her yerine çöreklenmişse nasıl ulaşabilir gerçeğe? Timur Soykan'dan Türkiye'nin güncel siyasi hayatıyla yoğrulmuş, devlet kademelerinde dönen politik hesapları ve MİT, cemaat, iktidar arasındaki güç ilişkilerini gün yüzüne çıkaran sürükleyici bir polisiye. Timur Soykan 1975 yılında Kırklareli Demirköy'de doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Radikal gazetesinde 9 yıl muhabirlik, 3 yıl editörlük yaptı. Radikal'den ayrıldıktan sonra Postacı Yayın Evi'ni kurdu. Ahmet Şık'ın taslak halindeyken el konulan kitabı O Kitap Dokunan Yanar, İmam'ın Ordusu Postacı Yayın Evi'nden yayımlandı. Bir süre Posta gazetesinde haber müdürü olan Timur Soykan, halen Bir Gün gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaktadır. 2008'de Hrant Dink cinayetiyle ilgili Sapan, Hrant Dink cinayeti Bir Güvercinin Katilleri kitabını Demet Bilge ile birlikte yazdı. Gerçek insan öykülerinden oluşan Tanrı Misafirleri Oteli, Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden 2009'da çıktı. Zavallı isimli politik polisiye romanını Postacı Yayın Evi 2013'te yayımladı. Politik polisiye serisinin ikinci kitabı Liste, Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden 2016'da çıktı. Çok ses getiren Badeci Şeyh'in Sır Odası kitabı 2019 yılında Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı. Birinci Gün. Birinci Bölüm. Ölmesi sadece birkaç saniye sürdü. Susturucu takılmış silahtan çıkan kurşunun tok sesini duymuştu. Pahalı fayansın kırılmasının gürültüsü onu izledi. Beyaz fayans parçalarına baktığında küçük bir delik ve koyu kırmızı kanının etrafa saçıldığını gördü. Lüks tuvaletteki temizlik kokusunun içinden yanmış barutun keskin, dumanlı kokusu yükseliyordu. Koku genzini yakarken bedenini yaran acı başladı. Her insanın bir kez tadabileceği öldürücü bir acıydı bu. Dişlerini sıkmıştı. Acı sadece bedeninde değil, ruhunda da açılan derin bir yırtık gibiydi. İçine ılık kanların boşaldığını hissediyordu. Sol elini göğsüyle karnının arasındaki deliğin üzerine bastırdı. Canı yoğun, ıslak ve sıcak kanıyla vücudundan çekiliyordu. Kendisiyle vedalaşmak için kanı sıçramış aynaya baktı. Dudakları acıyla titrerken kaşları hayatının sonunun gelmesinin şaşkınlığıyla gerilmişti. Yüzü ölmek için çok gençti. Ölümüne üzülebilecek iki kişi geldi aklına. Onlardan bile emin değildi. Göz kapaklarını açık, boynunu dik tutmak için zorlanınca öldüğüne emin oldu. Zihnine dolan keder canının acısını bile bastıracak kadar güçlendi. Kötüler kazanmıştı. Zaten hayatının sonuna giden yolda tek bir iyiye rastlamamıştı. Sol elindeki dosyayı ölse bile bırakmayacak kadar sert sıktı. Artık güçlükle hareket ettirebildiği kana bulanmış elini aynada izlediği yüzüne götürdü. Kendiyle vedalaşıyormuşçasına sakin, gözünün altına, yanağına dokunduktan sonra katile döndü. Bu kez sadece namludan ışığın fışkırmasını gördü. Barutun kokusunu alabilecek kadar bile hayatta kalamadı. Tarihi köşkün lüks tuvaletinde henüz yere bile devrilmeden ölmüştü. Lavaboya vurduğu kafasını yere çarpan kemiklerinin acısını hissedecek bir canı yoktu. ...22 Nisan 2012 saat 9. Yüksek rütbeli egoların ihtiyaç duyduğu figüranlara beyaz köşkün kapıları önce açılmıştı. Buraya davet edilmelerinin onlarca yıllık emeklerinin ödülü olduğunu düşünenler sahnedeki yerlerini gururla almıştı. Köşkün içindeki 90 kişi kariyer hesaplarıyla üstlerine kendini sevdirmeye çalışıyordu. Susturucu takılı tabancanın tetiğinin çekilmesine 45 dakika vardı. İstanbul Emniyet Müdürü ve eşi bütün gözlerin üzerlerinde olmasının keyfiyle köşkün sahnesine teşrif etmişti. Güvenli İstanbul toplantısının ev sahibi onlardı. Foto muhabirlerinin patlattığı flaşlarla sükseli sükseli ışıldıyorlar, kameramanların telaşı önemlerini cümle aleme gösteriyordu. Tıknaz bedenini çok şık takım elbisesiyle yakışıklı göstermeyi başaran emniyet müdürü rahat görünmeye çalışırken başbakanın da izleyeceği sunumu yüzünden içi endişe kaynıyordu. İstanbul valisini kapıda dikkat çekecek kadar samimi bir tavırla karşıladı. Aslında sadece biraz fazla gülümsemişti ama bu bile Türkiye'nin devlet geleneğindeki asık suratlı disiplinle göze batacak bir laubalilikti. İstanbul'a 6 ay önce atanan vali buna aldırış etmeyecek kadar yumuşak huyluydu. Bazıları sırf bu yüzden onun İstanbul'da uzun süre kalamayacağını düşünüyordu. O çevresini saran gazetecilerle esprili bir muhabbete başlarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yanında kendisinden daha ünlü vekiliyle içeri girdi. Başsavcı vekili Türkiye'yi sarsan Ergenekon ve balyoz soruşturmalarını yürüttükten sonra terfi etmişti. Bu soruşturmalarda sahte deliller oluşturulduğu, komplolar kurulduğu ortaya çıkmasına karşın güçlü hükümetin desteği sayesinde sorgulanmaktan çok uzaktı. İki mahkeme suratlı adam emniyet müdürüyle tokalaşırken Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı iki korumasıyla geldi. O da emniyet içinde örgütlenmiş cemaatten olduğu iddiaları gündeme gelene kadar yüzünü çok az kişinin bildiği bir bürokrattı. Bu iddialardan mı bilinmez çok gergin görünüyordu. Doğrudan büyük operasyonları birlikte yaptığı başsavcı vekilinin yanına gitti. Kimilerine göre ikisi büyük bir günahın sırdaşıydı ve çok kısa konuşmaları da gizemlerine yakışmıştı. Köşkün geniş beyaz girişinde 1. Ordu komutanı haki üniformasıyla görününce herkes aynı anda eski komutanların forsunu hatırladı. Birkaç yıl öncesine göre apoletindeki yıldızlar, göğsündeki madalyalar sönmüş gibiydi. Bir iki flaş patlayıp iki kamera kısa çekim yaptıktan sonra bakışların takip etmesini gerektirmeyecek kadar önemsizdi asker. AKP iktidarı büyük bir darbe soruşturmasıyla askerin 80 yıllık vesayetini yerle yeksan etmiş ve askerlerin korku saçtığı günler çok geride kalmıştı. Eski Genelkurmay Başkanı bir yıldır Silivri cezaevinde tutukluydu. 1. Ordu komutanının ne gür kaşlarının altındaki keskin bakışları, ne ilerlemiş yaşına karşın genç kalmış vücudu, ne de ağır hareketlerindeki karizması, üniformanın eski gücünü hissettirmeye yetiyordu. Bakışlar değiştikten sonra görünenin hiç önemi yoktu. Orgeneral ev sahibi emniyet müdürü ve eşiyle kısa bir sohbet ettikten sonra kalabalığın arasına karıştı. MİT müsteşarı tarihi köşke girerken devletin bütün istihbaratını üzerinde taşımanın yorgunluğunu hissediyordu sanki. Bitkin ama genç bir yüzü vardı ve memur sıradanlığında gri bir takım elbise giymiş, siyah bir kravat takmıştı. Bu ketum haliyle mezara götürülecek sırları taşıyacak kadar güçlüydü. Çocuksu yüz atlarına karşın önünde kimsenin nasıl örmeyi başardığını bilmediği bir duvar vardı. Foto muhabirlerinin flaşları her adımında onlarca kez patlıyordu. Kameramanların telaşı köşkün geniş salonundaki kalabalığı dalgalandırmıştı. Bir ay önce yaşananlar olmasa köşkteki güvenlik şovunun içindeki yerini sessiz sedasız alabilirdi. Ama PKK soruşturmasını yürüten savcı tarafından gözaltına alınmak istenmesi onu ülkenin en önemli ve gizemli adamlarından biri haline getirmişti. Başbakan ona özel bir yasa çıkararak yargılanması için kendi iznini şart koşmasa tutuklanacaktı. MİT müsteşarının gelmesinden birkaç dakika sonra emniyet müdürüne koruması başbakanın konvoyunun yaklaştığını söyledi. Emniyet müdürü derin bir nefes alıp tıknaz bedenini dikleştirdi. Karısının göz işaretiyle pahalı ipek kravatını düzeltti, gazetecilerle sohbetini koyulaştırmış valinin yanına gidip kulağına başbakanın gelmek üzere olduğunu söyledi. Vali ve boyu onun omzuna bile yetişmeyen emniyet müdürü köşkten çıkıp merdivenlerde adım adım küçülüp yok olduktan birkaç dakika sonra kalabalık konvoyun motor gürültüsü koruda yangalandı. Artık üzerinde hiçbir güç olmayan baş aktörün sahneye çıkma zamanıydı. Salondakiler geniş kapı ve mermer merdivendeki koşuşturmayı izliyordu. Hepsi şık, siyah takım elbiseli ve iri yarı korumalar salondaki kalabalıkta gözlerini gezdirerek iki yana açıldı. Enselerinde kulaklıklarının kıvrımlı kabloları vardı. İki koruma büyük evrak çantaları taşıyordu. Aynı anda onlarca kişi yakasının, kravatının, kol düğmelerinin düzgünlüğünü kontrol etti. Kapıdan görünen merdivenin zirvesindeki boşluk onun basamakları çıkmaya başladığını belli ediyordu. Yavaş bir adımıyla dökülmüş saçları, açılmış geniş alnı ve seyrek kumral kaşları göründü. Bir sonraki basamağa çıktığında mor göz torbalarının ağırlığıyla aşağı bükülmüş derisinin ardındaki bakışları kalabalığı süzdü. Yüzünün sadece bu kadarını gören onun hüzünlü bir ifadesi olduğunu düşünebilirdi. Ama bir basamakla yüz tamamlandı. Aşağı sarkan kalın alt dudağından öfke damlıyor gibiydi. Ağız çizgileri yüzünde otoriter liderliğini sergilemeye yetiyordu. Asık suratında bakışları belirginleşiyor ve göz bebeklerindeki cüretkâr güç ortaya çıkıyordu. Yüzü bembeyazdı. Burnuyla dudağı arasındaki geniş boşlukta kumral ince çizgilerdi bıyığı. O zayıf bıyık artık güçlü bir iktidarın sembolüydü. Merdivenler bittiğinde uzun boyluydu ama ihtişamlı değildi. Omuzları düşük, hafif kamburdu duruşu. Üzerindeki takım elbise bedenine oturmuyor, bol görünüyordu. Foto muhabirlerinin flaşları, kameramanların aceleyle görüntü alması bile daha disiplinliydi. Korumalar medya mensuplarını kenara çektikten sonra salondakilerin arasından yürüdü. Bir bakışı, bir gülümsemesiyle kalabalıktan birinin yıldızını parlatabilirdi. Bunu bilen bürokratlar hayranlıklarını ve itaatlerini belli etmek için gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. ''Beyefendi onu seviyor.'' cümlesi en başarılı icraatların övgülerinden daha değerliydi. Uzun adımlarına yetişmek için debelenen İstanbul Emniyet Müdürü'nün dudakları kıpırdıyor ama başbakanın yüzünden onu değersizleştiren bir ilgisizlik okunuyordu. Salondaki kalabalık aynı anda saçlarını kömür karasına boyayan şık İstanbul Emniyet Müdürü'yle vedalaşma vaktinin yakın olduğunu düşündü. İstanbul Emniyet Müdür yardımcılarının içine bir ümit doldu. Emniyet müdürünün eşi de gerçeği görmüş ve derin bir kedere boğulmuştu. Tıknaz adam ise her adımda bir gülümseme alabilme umuduyla sesini yükselterek konuşmaya devam ediyor, nafile uğraşıyordu. Başbakanla birlikte köşke gelen İçişleri Bakanı'nın aklında yeni bir isim vardı ve bugünün sonunda o ismi beyefendi ile paylaşmaya karar verdi. Başbakan kafasını kaldırıp kalabalığı dudağının kenarından belirsiz bir gülümsemeyle selamladı. Bakışlarını yüzlerde donuk donuk gezdirdi. İstanbul Başsavcısının üzerinde bakışları bir saniye kadar sabitlendi. Başsavcının mahkeme duvarı suratında bir gülümseme beliriyordu ki başbakan kafasını çevirdi. Başbakanın yargıya hakim olmayı başaramadığını düşünüp kendini teselli etmeye çalışan başsavcının umutsuzluğu, başbakanın hemen ardından gelen Adalet Bakanı'nın sert bakışlarını üzerinde bulunca büyüdü. Bütün bunların sorumlusu MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasıydı. Daha önceden haberi olsa belki engelleyebilirdi. Ama PKK soruşturmasını yürüten savcı ona haber vermeden hamlesini yapmıştı. O savcının hemen soruşturmadan alınmasını sağlamış ama bu beyefendiyi sakinleştirmeye yetmemişti. Başbakan birkaç adım sonra 1. Ordu Komutanı'nı başını hafifçe eğerek selamladı. Herkes biliyordu. Bu zapt edilmiş bir mevziye gösterilen hoşgörüden fazlası değildi. Komutan boynunu sertçe eğip disiplin dolu bir baş selamı verdiğinde başbakanın güç gösterisi tamamlandı. Bir vali yardımcısının eşi başbakana hayranlıkla bakan erkeklerin yüzlerine dikkat kesilmişti. Sanki aşık oldukları kadını etkilemeye çalışıyorlardı. Hepsi ona güzel görünmek için şık giyinmişti, dikkatini çekmeyi arzuluyordu. Demek ki güç böylesine içten içe eziyordu insanların karakterlerini. Kendi kocasına bakıp aynı hali görünce utanç duydu. Aşağı bükülmüş kaşlarından kocasına duyduğu saygının parçaları dökülüyordu. Başbakan önünden farkına bile varmadan geçtikten sonra toparlandı 25 yıllık eşi. Karısının yüzüne baktığında kaybettiklerini gördü. Salonun köşelerinde bu kudret seremonisini uzaktan izleyen birkaç kişiye imrenerek baktı. İstanbul Cinayet Büro Amiri Çavlan Gökmen o birkaç kişiden biriydi ama gören hiç kimse yüzlerce insanın arasında bile olsa onu biri diye tarif etmezdi. Yüzünde sol kaşını kenarından bölüp dudağının sol ucuna kadar inen derin bir yara izi vardı. Geniş omuzları ve iri bedenindeki gücün altını çiziyor gibiydi yara izi. Sanki o yara içe çökmüş donuk gözlerinin, düz bir çizgiden ibaret ince dudaklarının, kemikli suratının, büyük kemerli burnunun çirkinliğini bir dokunuşta yok etmişti. Yüzüne sonradan bahşedilmiş bir manaydı gazi nişanı. Ketumluğunu yüzüne çizmişti hayat. Çukur gözlerinin üzerindeki gür kaşları şakaklarına doğru sivriliyordu. Dar alnından sonrası bir asker kadar kısa kestirdiği saçlarıydı. Her zaman olduğu gibi bugün de buraya ait olmayan bir sabıkalı gibi şaşkınlıkla bakmışlardı yüzüne. Bedeni ne kadar büyükse o kadar küçük gözlerini üzerlerine diktiğinde kaçmıştı o bakışlar. Yanında komiserleri Mert'le Onur vardı. Komiserleri aslında davetli değildi ama onları da yanında getirmişti Çavlan. Devletin üst bürokrasisini görmelerinin motivasyonlarını arttıracağını düşünecek kadar ince zekalı ve hesaplıydı. Teşkilatta yönetici olduğu ilk gün güvenebileceği ve hiç yanından ayırmayacağı bir ekip oluşturmaya karar vermişti. İki komiserini şark hizmetlerinde sabırla aramış ve onlarda karar kılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne atandığında da ilk işi onları yanına aldırmak olmuştu. Şimdi Çavlan'la komiserleri başbakanı karşılama merasimini uzaktan izliyordu. Üçü de bir egoyu böylesine besleyecek bir sahneye daha önce tanık olmamıştı. Çavlan'ı en çok şaşırtan başbakanın kuşatıldığı ilgiye karşı umursamaz haliydi. Herkes gibi bu özgüveni korkutucu bulmuştu. Bir an o etten kemikten koridorun dışında bu tenhada durmanın başkaldırı olarak algılanmasından ürktü. Kalabalığa karışmaya karar vermişti ki başbakanla göz göze geldi. Kulağında bir uğultu, avuç içlerinde ter ve boynunda hızla atan şah damarını hissetti. Başbakanın dudağında bir gülümseme belirdi. ''Çavlan, bir gel ya!'' dediğinde kalabalık tadili adamı görebilmek için dalgalandı. Mert ve Onur'un göğsü kabardı. Çavlan'la onları karşılaştıran talihlerine şükrettiler. Çavlansa başbakana doğru yürürken her adımında küçüldüğünü hissediyordu. Oysa yanına geldiğinde uzun boylu başbakana bile yukarıdan bakabilecek kadar iri cüsseliydi. Başbakan elini omzuna koyup ''Neden hiç yanıma uğramıyorsun?'' diye sorduğunda kendini çocuk gibi hissetti. Bu kudret seremonisini izlemese bu kadar küçülmezdi. Heyecanını gizleyen keskin ve güçlü sesiyle ''Sizi meşgul etmek istemedim.'' dedi. Başbakan omzunu sıktı ve Emniyet Genel Müdürü'ne döndü. Çavlan benim kuzenim ama bir kez gelip torpil istememişler. Yıllarca doğuda cinayet bürolarda çalıştı. Şimdi İstanbul'da cinayet büronun başında ama bir kez bile beni meşgul etmedi. Tırnaklarıyla kazıyarak o makama geldi. Emniyet Genel Müdürü Başbakan'ın sözlerine şaşırmış gibi yapıp Çavlan'a övgü dolu bir bakış atarak rolünü çok iyi oynadı. Oysa Çavlan'ın başbakanın ikinci kuşaktan kuzeni olduğunu biliyordu. Beyefendinin koruma müdürü bir yıl önce bu bilgiyi iyilik yaptığını vurgulayarak paylaşmıştı. Soluğu İçişleri Bakanı'nın yanında alıp başbakanın kuzeni teşkilatta İstanbul Cinayet Büro Amirliği'ne atamasını yapıyorum demiş, İçişleri Bakanı'ndan aferin aldıktan sonra hemen evrakı imzalamıştı. Bu uyanıklığının ödülünü de başbakanın kendisiyle konuşmasıyla alıyordu. İçişleri Bakanı'nın hınzır gülümsemesinden gözlerini kaçırarak İstanbul Cinayet Büromuzda çok başarılı soruşturmalar yürüttü dedi. Başbakan göz ucuyla bakınca kendisini rolüne kaptırmaması gerektiğini anladı. O rolü zaten beyefendi yazmıştı. Koruma müdürüne kuzeninin teşkilatta olduğunu, emniyet genel müdürüne söylemesi talimatını da o vermişti. Şimdi başbakanın eli Çavlan'ın omzunda bol yıldızlı bir apoletti. Pek çok kişi bu genç polisin hızlı yükselişinin basamaklarını kestirmeye çalışıyor, kendi koltuğunu kaybetme korkusu yaşıyordu. Emniyet genel müdürü şimdiden bir terfi planı yapmaya başlamıştı. Başbakan kuzenine verdiği değeri sergiliyordu.
Bir yıldan fazla oldu değil mi Rize'de seninle karşılaşalı?
Evet efendim, 1,5 yıl.
Sonra sen yoktun, teyzemle görüştük, ona yanıma uğrasın dedim ama gelmedin. Yine de aferin, başkası olsa...
Sözünü tamamlamadan elini omzundan çekti ve gülümseyerek baktı. Çavlan içinde beyefendiye karşı çok büyük bir sevgi hissetti. Hayranlık demek ki böyle bir hisli ve yaltaklanma tek ifade biçimiydi. Henüz İstanbul'un belediye başkanı seçilmemişken Çavlan'ın aklına polis olma fikrini o sokmuştu. Babasını ikna edip polis koleji sınavlarına girmesini sağlamıştı. Bunları düşünürken Çavlan abartılı sevgi gösterisinin değerini düşüreceğini bilecek kadar zeki ve zaten bunu asla yapamayacak kadar ketumdu. Yengeme çok selamlar. Bu haliyle başbakana büyük işlerin altından kalkabilecek bir karakterinin olduğunu gösterdi. Bunu başardığını beyefendinin son bakışında da gördü. Başbakan MİT müsteşarına yöneldiğinde kalabalık karşılamanın bittiğini anlamış ve küçük öbeklere bölünmüştü. Karizmatik polis hakkındaki dedikodunun fısıltıları uzun süre devam etti. Kişiliklerin feda edildiği bir rütbe zinciriydi devlet. Herkesin bir alt rütbedekinin karakterine tecavüz ettiği çark, devasa yükseklikte tavanı olan salonda işlerken saat tam 9.45'te köşedeki tuvalette cinayet işleniyordu.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.